Neonatal Rezütasyon AHA 2020. Tarih 28 Ekim 2020. Yazar Suizel Sesigür. Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş. Bu yazımızda 2020 AHA Kardiyopulmoner Rezütasyon ve Acil Kardiyovasküler Bakım Kılavuzunun Neonatal Rezütasyon bölümünü özetlemeye çalışacağız. Aslında 2015 kılavuzu ile karşılaştırıldığında neonatal resitasyonunda belirgin bir farklılık olmamakla beraber bu kılavuzda özellikle pozitif basınçlı ventilasyonun öneminin vurgulandığını söylenebilir. İyi okumalar. Neonatal resitasyonda akılda kalması gereken 10 mesaj. 1. Yeni doğan resitasyonunu bunun için eğitim almış birey ve takımların hazırlığını gerektirir. 2. Çoğu infant doğum sonrası acil kord klemplenmesi veya resitasyon gerektirmez. Doğum sonrası anne ile cilt cilde temas sağlanarak monitörize edilebilir ve değerlendirilebilir. 3. Doğum sonrası destek gereken infantlarda öncelik enfilasyon, yeni doğanın sıvı dolu akciğerlerine kurtarıcı soluk ile hava verilmesi ve ventilasyondur. 4. Kalp atış hızında artış efektif ventilasyonun göstergesidir ve resütasyona verilen en önemli cevaptır. 5. Oksijen tedavisinin yönlendirilmesinde ve oksijen satürasyon hedeflerini belirlemede pulse oksimetre kullanılır. 6. Uygun ventilasyon desteğine rağmen tercihen endotrakeal entübasyon dahil kalp atış hızında yetersiz artış durumunda göğüs bası uygulanır. 7. Göğüs basına ve ilaçlara kalp atış hızı yanıtı elektrokardiyografik olarak monitörize edilmelidir. 8. Göğüs basına yetersiz yanıt olması halinde epinefrin tercihen intravenöz yoldan uygulanabilir. 9. Öykü veya muayene ile kan kaybı düşünülen ve epinefrine yanıt alınamayan yeni doğanda volüm replasmanı gerekebilir. 10. Tüm resütasyon basamakları uygun şekilde tamamlandığında 20 dakika sonra kalp hızı artış yanıtı alınamadıysa resütasyon planlaması aile ve takım ile tartışılmalıdır. Giriş. Yaklaşık olarak %10 yeni doğan doğum sonrası soluk alıp vermede yardıma ihtiyaç duyar ve yaklaşık %1 infant ileri resütasyon gerektirir. Yeni doğan resütasyonu sıvı dolu bir ortamdan hava dolu bir ortama geçiş yapan yeni doğmuş infantın geçişinde yavaşlama ya da bozulma olması durumunda mortalite ve morbiditeyi azaltır. Normal soluyan sağlıklı bebekler bile uygun kord müdahalesi ve termal koruma ile anne ile cilt cilte temas aracılığıyla normal geçişin hızlandırılmasından fayda görür. 2015 neonatal resütasyon algoritması 2020 güncellemesinde de geçerlidir. Resütasyon ihtiyacını öngörme. Her doğumda yeni doğanın bakımından sorumlu, yeni doğan resütasyonun temel basamaklarını uygulayabilen ve pozitif basınçlı ventilasyon konusunda eğitimli en az bir kişi olmalıdır. Resütasyon ihtiyacı öngörülemeyen doğumlarda soluk almayan infantın resütasyonunda gecikme olması mortaliteyi arttırmaktadır. Her doğumdan önce standardize risk faktörleri araştırılarak perinatal risk belirlenmeli ve buna uygun kalifiye ekip oluşturulmalıdır. Her doğumdan önce resütasyon için gerekli ekipmanların standardize ekipman listeleriyle kullanılabilir durumda olup olmadıkları kontrol edilmelidir. Yüksek riskli olduğu öngörülen doğumların öncesinde resütasyon ekibi bilgilendirilmeli, potansiyel müdahaleler belirlenmeli ve resütasyon için görev paylaşımı yapılmalıdır. Umbilikal kord yönetimi. Resütasyon gerektirmeyen preterm infantlar için kord klemplenmesinin 30 saniyeden uzun süre ertelenmesi uygundur. Resütasyon gerektirmeyen term infantlar için kord klemplenmesinin 30 saniyeden uzun süre ertelenmesi uygun olabilir. Ertelenmiş kord klemplenmesi doğum sonrası daha yüksek hematokrit ve demir düzeyleriyle ilişkilidir. Kan basıncı desteği ve transfüzyon ihtiyacını azaltır. Resütasyon gerektiren term ve preterm bebeklerin kord klemplenmesinin erken veya ertelenmiş şekilde yapılmasının önerilmesi için yeterli kanıt bulunmamaktadır. Plasenter transfüzyonun gerçekleşmeyeceği maternal kanama veya hemodinamik anstabilite, plasenta abrupsiyon veya plasenta previa gibi durumlarda erken kord klemplenmesi düşünülebilir. Erken veya ertelenmiş kord klemplenmesinin maternal zararı gösterilmemiştir. 28 haftadan erken doğan infantlar için kord sağma önerilmemektedir. Kort sağma işlemi ertelenmiş kort kremlenmesine bir alternatif olarak araştırılmıştır. Fakat beyin hasarı ile ilişkili olabileceği için 28 haftadan küçük bebeklerde uygulanmamalıdır. İlk müdahale. Doğumda vücut sıcaklığı. Doğum sonrası tüm vücut sıcaklığı rutin olarak ölçülmeli ve kaydedilmelidir. Yeni doğmuş bebeklerin vücut sıcaklığı 36,5 santigrat derece ile 37,5 santigrat derece arasında tutulmalıdır. Kötü sonların riskini arttırdığı için hipotermi önlenmelidir. Özellikle artmış hipotermi riski sebebiyle ileri preterm 33 hafta altı ve çok düşük doğum ağırlıklı 1500 gram altı bebeklerde hipoterminin önlenmesi önemlidir. Kötü sonların riskini arttırdığı için hipertermi 38 santigrat derecenin üzeri önlenmelidir. Yeni doğmuş infantta vücut sıcaklığı yönetimi. Restorasyon gerektirmeyen sağlıklı yeni doğanı anne ile cilt cilde temas edeceği şekilde yerleştirmek, emzirme, sıcaklık kontrolü ve kan şekeri dengesi üzerinde etkilidir. Endotrakeal entübasyon, göğüs basısı ve intravenöz yol açma gibi tüm restorasyon prosedürlerini sıcaklık kontrol müdahaleleriyle birlikte yapmak uygundur. Radyant ısıtıcılar, plastik torba ve sarma örtüleri, oda sıcaklığının artırılması ve soğutulan havanın ısıtılmış, nemlendirilmiş olması, preterm bebeklerde hipoterminin önlenmesinde etkilidir. Egzotermik örtüler, preterm bebeklerde hipoterminin önlenmesinde etkili olabilir. Egzotermik örtülerin lokal ısı yaralanmalarına ve hipertermiye sebep olabildiği bildirilmiştir. Isıtma stratejilerinin farklı kombinasyonlarının kullanılması, preterm bebeklerde hipoterminin önlenmesinde faydalı olabilir. Kaynakların sınırlı olduğu durumlarda hipotermi önlemek için yeni doğmuş bebeği boyun hizasına kadar temiz bir plastik torbaya koyup sarmak uygun olabilir. Hava yolunun temizlenmesi ve taktil uyarı. Soluk alıp vermesi iyi olan ve veya ağlayan bebeklerin amniyotik sıvı mekonyum boyalı olsa da rutin olarak taktil uyarıya veya aspirasyona ihtiyacı yoktur. Anne ile cilt cilde teması sağlanmalıdır. Rutin olarak oral, nazal, orofaringeal veya endotrakeal aspirasyon önerilmemektedir. Gereksiz aspirasyondan kaçınmak, havayolu aspirasyon sonucu oluşan bradikardan korunmayı sağlar. İnefektif solunum eforu görülen bebeklerde taktil uyarı uygulanabilir. Taktil uyarı, infantı, kurulama, sırtını ve ayak tabanını sıvazlama şeklinde olmalıdır. Preterm bebeklerde pozitif basınçlı ventilasyon sırasında veya sonrasında tekrarlayan taktil uyarı faydalı olabilir. Fakat daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır. Pozitif basınçlı ventilasyon gerektiğinde ve havayolu obstrüksiyon düşünüldüğünde aspirasyon düşünülebilir. İlk değerlendirmede görülebilir havayolu obstrüksiyonu varsa ağız ve burun aspirasyonu uygulanabilir. Pozitif basınçlı ventilasyon sırasında havayolu obstrüksiyonu bulgusu mevcutsa aspirasyon uygulanabilir. Mekonyum boyalı amniyotik sıvı ile doğan aktif olmayan yeni doğanın pozitif basınçlı ventilasyonu sırasında havayolu obstrüksiyonu bulgusu varsa entübasyon ve trakeal aspirasyon faydalı olabilir. Mekonyum boyalı amniyotik sıvı ile doğan aktif olmayan yeni doğanın apne veya inefektif solunum eforu ile prezent olan rutin trakeal aspirasyonu ve veya laringoskopisi önerilmez. Mekonyum boyalı amniyotik sıvı ile doğan bebeklerde direkt laringoskopi ve endotrakeal aspirasyon rutin olarak gerekmez. Pozitif basınçlı ventilasyon uygulanırken havayolu obstrüksiyonu bulgusu varsa faydalı olabilir. Kalp atış hızının değerlendirilmesi. Yeni doğanın kalp atış hızı, doğum sonrası, spontan solunum eforunun yeterliliğinin değerlendirilmesi, müdahale gereksinimi ve müdahalelerin cevabının değerlendirilmesinde kullanılır. Ek olarak göğüs basına başlanan yeni doğanın hızlı, doğru ve sürekli kalp hızı değerlendirilmesi gereklidir. Bu sebeple neonatal resütasyon sırasında kalp atış hızı değerlendirmesinin hızlı ve güvenilir bir yöntemin tanımlanması çok önemlidir. Term ve preterm yeni doğanlarda resütasyon boyunca kalp hızının hızlı ve doğru ölçümünde elektrokardiyografi kullanılması uygun olabilir. Prekardiyal oskültasyon kalp hızının fizik muayene sırasında değerlendirilmesinde önerilen yöntemdir. Pulse oksimetri ve EKG, resütasyon ihtiyaç durumunda devamlı kalp hızı değerlendirilmesi için önemli araçlardır. EKG'ye kıyasla pulse oksimetreler kalp hızını algılamada daha yavaştır ve doğum sonrası ilk dakikalarda yanılma ihtimali daha fazladır. Kalp hızının tespiti için EKG kullanmak, oksijen satürasyonu tespiti veya oksijen tedavisinin planlanması için gereken pas oksimetrenin yerini alamaz. Göğüs bası sırasında hızlı ve doğru kalp hızı değerlendirmesi için EKG kullanılmalıdır. EKG'de kalp hızı dakikada 60'ın üzerinde olduğunda nabız palpasyonu veya oskültasyonu ile nabızsız elektriksel aktivite dışlanır. Doğum sonrası ventilasyon desteği. Yeni doğan 30-60 saniye içinde spontan solumalıdır. Taktil stimülasyon dahil ilk müdahaleler sonrasında 60 saniye içinde solumayan veya bradikardik kalp hızı 100'ün altında olan yeni doğanlara 40-60 dakika hızında pozitif basıncı ventilasyon uygulanmalıdır. Yeni doğan resütasyon basamakları pediatrik ve yetişkin resütasyon algoritmalarından farklıdır. Hayvan çalışmalarına göre yeni doğanda kardiyak arrestten önce primer apne, sekonder apne ilerler ve solunum aktivitesi durur. Boğulan erişkinlerde ise kardiyak ve solunumsal arrest aynı anda olur. Bu sebeple yeni doğan resütasyonu göğüs basıyla değil pozitif basınçlı ventilasyonla başlar. Ventilasyon desteğinde gecikme mortalite riskini artırır. Uygun ilk müdahalelere rağmen 60 saniye sonra iş çekme şeklinde soluyan, apneik olan ve bradikardik kalp hızı 100'ün altında olan yeni doğanlara gecikmeden pozitif basınçlı ventilasyon başlanmalıdır. Pozitif basınçlı ventilasyon ihtiyacı olan yeni doğanda akciğer enfilasyonunu sağlamak ve kalp hızını artırmak için zirve enfilasyon basıncı PIP kullanılmalıdır. Genellikle 20-25 cm su PIP ile enfilasyon sağlanabilir. Nadiren daha yüksek basınçlar gerekebilir. Pozitif basınçlı ventilasyon ihtiyacı olan yeni doğanlarda pozitif ekspiryum sonu basıncı PEEP uygulanması faydalı olabilir. Hasta veya preterm infantların akciğerleri immatürite ve sürfaktan eksikliği sebepleriyle kollebe olma eğilimindedir. PEEP, ekspiryumda düşük basınçta enfilasyon sağlar. PEEP ile ilgili insan çalışmaları kısıtlı olduğundan optimal PEEP belirlenmemiştir. Fakat insan çalışmalarında kullanılan PEEP düzeyi 5 cm sudur. Aşırı yüksek PEEP uygulanması zararlı olabilir. Dakikada 40-60 enfilasyon hızında pozitif basınçlı ventilasyon uygulanması uygundur. Term ve preterm yeni doğanda 1 saniyenin altında inspirasyon zamanı ile pozitif basınçlı ventilasyon uygulanması uygundur. Preterm yeni doğanda rutin devamlı enfilasyon uygulanması zararlı olabilir. 1 saniyeden uzun enfilasyonun faydalarını gösteren çalışmalar olmakla beraber 10 saniyeden uzun devamlı enfilasyon preterm yeni doğanlarda zararlı olabilir. 1 saniye ile 10 saniye arasındaki enfilasyonun fayda veya zararı kesin değildir. Doğumdan sonra solunum desteği ihtiyacı olan fakat spontan solayan preterm infantlarda entübasyon yerine sürekli pozitif hava yolu basıncı CPAP uygulanması uygundur. CPAP infantların akciğerlerinin açık kalmasına yardımcı olur. İleri preterm infantlarda endotrakeal ventilasyonla karşılaştırıldığında bronkopulmoner displazi riski azaltır. Oksijen uygulanması. Doğumda solunumsal destek ihtiyacı olan ter ve geç preterm 35 haftanın üzeri yeni doğanlarda %21 oksijen uygulanması uygundur. Doğumda solunumsal destek ihtiyacı olan preterm 35 hafta altında yeni doğanlarda %20-30 oksijenle başlanması ve pas oksimetreye göre oksijenin titredilmesi uygundur. Doğumda solunumsal destek ihtiyacı olan term ve geç preterm 35 hafta üzerinde yeni doğanlarda %100 oksijen artmış mortalite ile ilişkili olduğundan uygulanmamalıdır. Göğüs bası. Doğumdan sonra en az 30 saniye uygun ventilasyona rağmen kalp hızı 60 bölü dakikanın altında seyrediyorsa göğüs basına başlanmalıdır. Göğüs bası sırasında ventilasyon için kullanılan %100 oksijen ile %21 oksijen veya diğer oksijen konsantrasyonlarının faydaları arasındaki fark kesin değildir. Göğüs bası sırasında daha yüksek oksijen konsantrasyonları kullanmak uygun olabilir. Göğüs bası yapılırken her 3 basıya 1 enfilasyon uygulanması uygundur. Göğüs bası yapılırken 3'e 1 oranı korunarak dakikada 30 enfilasyon ve 90 bası uygulanmalıdır. Göğüs bası uygulanırken 2 parmak tekniği yerine 2 baş parmak tekniği tercih edilmelidir. 2 baş parmak tekniği daha iyi kan basıncı sağlar ve uygulayıcı için daha az yorucudur. İntravasküler girişim. Vasküler girişim gerektiğinde umbilikal ven kullanılması önerilir. İntravenöz girişim mümkün olmadığında intraosseous yol kullanılabilir. Neonatal respirasyonda ilaçlar. Epinefrin. Optimal ventilasyon ve göğüs basına rağmen kalp atış hızı dakikada 60 ve üstüne çıkmadıysa intravasküler epinefrin uygulanması uygundur. 0.01-0.03 mg/kg. Vasküler yol sağlanırken daha yüksek dozlarda epinefrin endotrakeal olarak uygulanabilir. 0.05-0.1 mg/kg. Vasküler yol açılmadan endotrakeal epinefrin uygulandıysa ve yanıt yetersiz ise arada geçen süreye bakılmaksızın vasküler yol açıldığı anda intravasküler doz uygulanabilir. Kalp atış hızı dakikada 60'ın altında ise her 3-5 dakikada bir epinefrin tercihen intravasküler olarak uygulanabilir. Volüm deplasmanı. Ventilasyon, göğüs basısı ve epinefrine rağmen bradikardik seyreden, öykü ve fizik muayene ile hipovoleminden şüphelenen yeni doğanlarda volüm genişleticiler uygulanabilir. Soluk görünüm, zayıf nabız ve persisten bradikardi kan kaybını düşündüren bulgulardır. Volüm genişletici olarak normal salim veya 10-20 ml bölü kilogram kan kullanılabilir. Restorasyon sonrası bakım. 36 hafta üzerinde doğan infantlarda orta ve ciddi hipoksemik ensefalopati varlığında belirlenen protokollere uygun olarak terapötik hipotermi uygulanması önerilir. 36 haftanın altında hipoksik ensefalopati gelişen infantlarda terapötik hipoterminin etkisi net değildir. Uzamış pozitif basınçlı ventilasyon alan veya ileri resütasyon uygulanan infantların yakın monitorizasyonu sağlanabildiği ortamda kalması veya monitörize olabileceği ortama transfer edilmesi gerekir. İleri resütasyondan sonra uygun olduğunda glikoz düzeyi ölçülmeli ve gerekiyorsa tedavi edilmelidir. Resütasyon sonrası istem dışı hipotermik seyreden infantlar hızlı veya yavaş şekilde yeniden ısıtılmalıdır. Resütasyonu devam ettirme ve bitirme. Resütasyona başlamama ve resütasyon sırasında veya sonrasında hayatta tutan tedavileri sonlandırma etik olarak eşit kabul edilmelidir. Resütasyonun tüm basamakları uygulandıktan sonra kalp atışı yoksa resütasyonun sonlandırılması aile ve takımla tartışılmalıdır. Bunun için doğumdan sonra 20 dakika makul bir süredir. Doğum, yaşamla bağdaşan sürenin alt sınırındaysa veya erken ölüm veya ciddi morbiditeye sebep olacak bir durum mevcutsa, uzman konsültasyonu ve ailenin de kararıyla resütasyona başlamama veya resütasyonu kısıtlama düşünülebilir.